Ayrım 24.
Leyla sahil lokantasının önünde bekliyordu. Gecenin sevimli ışıkları içinde denizin serin rüzgarı iskele boyunca dizilmiş renk renk kağıt fenerleri sallıyor ve her birinin rengi durgun denizin koyuluğuna bir değişik renkte mehtap pırıltıları gibi yansıyordu. Lokantaya uzanan iskelenin iki yanında genç kızlar, delikanlılar birbirlerine sarılmış, akşamın tadına varmayı bekleyen heyecan içindeydiler. Perize uzun süre beklemiş, denizin gecikmesi üzerine Neylan'ı daha fazla bekletmenin doğru olmayacağını düşünerek Şevki kaptandan izin istemişti. Deniz beni yalnız bıraktı galiba. İzniniz olursa Neylan Bey'i daha fazla bekletmek istemiyorum. Şevki kaptan ne olup bittiğini merakında olmayan sabırlı ve ağırkanlı tavrını sürdürüyordu. Perize'nin dediklerinin doğru olduğunun farkındaydı. Neylan Bey'in daha fazla bekletilmemesi için Perize'yi haklı buldu. Vakit ilerledi kızım, kimseyi bekletme. Perize sadece sıradan bir izin isteme nezaketiyle hareket etmemiş, bütün gün kaybolan denizin nerede olduğunu merak etmişti. Şevki kaptanın bilebileceği umuduyla sormuştu. İçinden açıkça deniz nerede diyecek cesaret yoktu. Yanlış anlaşılabilirliğin acısını çok pahalıya ödediği öyle olaylar yaşamıştı ki bu talihsizliği bir daha tekrar etmek istemiyordu. Sofranın baş davetçisi denizdi. Mutlaka beklediğimi bilmesini isterim. Şevki kaptan söyleyecek söz bulamamıştı. Deniz'in nerede olduğunu bilmiyordu. O da yavaş yavaş merak etmeye başlamış, ancak bu merakı kimsenin fark etmesini istemeyen sükunetle gizlemek istemişti. Hareketlerindeki sabırlı endişenin kaynağı buydu. Gönlü Perize'nin iskeleye yalnız gitmesine el vermiyordu. Evin genç erkeğindeki bu sevimsiz ihmali kendinin telafi edeceğini düşünmüş ve biraz da güçlendirecek sözlerin içinde kendi sıkıntısını gizlemişti. Haydi bakalım, yola çıkıyoruz. Ben kahveye, sen iskeleye. Birlikte kasabaya inmişlerdi. Perize Şevki kaptana veda edip iskele meydanına geldi. Yukarıdan seyrettiği o muhteşem manzara avucunun içine sığınmış, o ihtişamlı güzellik şimdi sert ve kaba bir gürültüye teslim olmuştu. Bir an önce sıyrılıp kaçmak, sırtını bu derin kalabalığa dönmek istiyordu. Denizin lacivercinde oynaşan eflatun yakamozların davetkar gülüşüne teslim olmak istiyordu. Canı istiyordu, teni istiyordu, zihni istiyordu. Yüreğinde bir fırtına estirir gibi gürledi. Ben istiyorum, ben. Ben Perize. Artık özgürlüğümü istiyorum. Neylan'ın bulunduğu yere doğru hızlı adımlarla yürüdü ki, kendisini hasretle bekleyen birinin varlığını hissetmenin yarattığı umutlu sevinç ve korkulu akıbet çelişkisini yaşadığını fark etti. Neylan'a renk vermek istemedi. Sarıldı ve çabucak ayrıldı. Deniz sanırım biraz gecikecek. Neylan hiç cevap vermeden Perize'yi sahil lokantasının en ihtişamlı masasına oturttu. Sanki aklından geçenleri okumuş gibi bir masa ayrılmıştı. Sırtını şehrin gürültüsüne dönmüştü. Gözlerini eflatun yakamozların inişli çıkışlı didişmesine dikmişti. İçinde bir şükran duygusu vardı. Sağ olun. Neylan geride nelerin yaşandığının merakında değildi ama doğması muhtemel bir tehlike varsa müdahale edip bir haksızlığın ya da saygısızlığın Perize'yi rahatsız etmesine izin vermeyecekti. Hiçbir şey sormuyorum. Ne olduğunu da merak etmiyorum. Ama kaldıramayacağım bir yükün olursa ara beni. Birlikte omuzlarız. Garsonlar masayı donatmaya gelmişlerdi. Neylan'ın ve Perize'nin önüne konulmuş tabakları dolduruyorlardı. Perize hemen müdahale etti. Sesinde herkesi şaşırtan bir otorite vardı. Neylan isterse bu kızın bir Hürrem gibi gürleyeceğini gördü. Perize olaya müdahale etmiş ve garsonları yeni baştan bir düzen tertip etmeye mecbur bırakmıştı. Masanın başına bir tabak koyunuz. Hatırlı misafirimiz gelecek. Sonra dönüp Neylan'a çok uysal bir açıklama getirdi. Oraya filozofum oturacak. Sonra gözlerindeki sevinci seslendirdi. Geldi bile. Deniz çok şık bir elbise içindeydi. Gözlerinin içinde hangi başarının sevinci güldüğü bilinmiyordu. Ama bu iftihar bütün vücudunu kaplamış, sesine sevdalı bir ahenk, dudaklarının ucuna bir karanfil tebessümü oturtmuştu. Özür dilerim. Şehirde çok önemli bir işim vardı. Dönerken yolda çok zorlandık. Perize Deniz'i görmekle bütün endişelerden sıyrılmış, kaybolacağı korkusuna kapıldığı o heyecanlı ve mutlu halini yeniden kazanmıştı. Geldin ya filozofum, bu yeter bana. Neylan'ın gönlünü almak istedi. Ne kadar bahtiyar ettiniz bizi bilemezsiniz. Sofranın neşesi gelmişti. Neylan masanın üzerindeki viski şişelerini kaldırttı. Sonra üzerine bir şişe şarap koydu. Garsonun açacağı alıp şişeyi kendisi açtı. Perize'nin önündeki kadehe biraz döktü. Bakyüs'ün şaraplarını Olimpos'un cennet gözlü bakireleri tadardı. Perize birden duruldu. Böyle bir mitolojinin binlerce yıllık hatırasına saygılı olmak istedi, kadehi Neyla'nın önüne sürdü. Değiştirin bu güzel geleneği. Bu kez kendi şarabını Bakyüs tatsın. Neyla kadehe dokunmadı. Olimpos'un cennet gözlü bakirelerine göre Trakya kralı Likurgos bir üzüm bağını söktürdüğü için şarap tanrısı Bakyüs'ün gazabına uğradı. Onu Şarköy'de bir üzüm kütüğüne zincirlediler. Mevsim kara kıştı. Kral üzüm kütüğünün dibinde utancından hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözyaşları denize ulaşmış ve sabırlı istiridyelerin çenetlerinde sızıp saklanmışlardı. Her Eylül o damlalar birer pembe inciye dönüşür ve cennet gözlü bakirelerin kulaklarında saadet küpesi gibi sallanırlar. Perize'nin ve denizin boş duran kadehlerine birer iri pembe inci tanesi bıraktı ve tadılmaya gerek görmeden kadehlere şarap koydu. Şerefe içtiler. Birden Perize'nin sevinçli yüzü karardı. Bulunduğu yerde kıvranıyormuş gibiydi. Fark ettirmek istemiyordu ama Neylan değişikliği görmüş, sebebinin ne olduğunu merak etmişti. Geri döndü. Gördüğünü önemsemeyen rahatlıkla Perize'ye eski sevinçli gülüşünü kazandırmak istedi. Antik Yunan'da şarap sevenler Bakyüs'ün üzerine yemin ederlermiş. Yemin ediyorum ki sana hiç kimsenin kötülüğünü dokundurtmam. Perize hala kendine gelebilmiş değildi. Haldun ve Cavidan sahil lokantasına gelmiş, itibarlı misafirler gibi karşılanıp uzakta bir masaya oturtulmuşlardı. Haldun şimdi karşısındaydı. Cavidan'ın kendisini görebilmesi için yerinden kalkması ve arkasını dönüp bakması gerekiyordu. Perize Cavidan'ı seyretti. Yıllar yılı gücünün ve etkisinin nedenini bir türlü keşfedemediği bu iddialı kadın bu kadar sakin görünüşlü bir afet miydi? Bu muydu bir telefonla bütün kurulu düzenin altını üstüne getiren kadın? Bu muydu Haldun'u sevda döşeğinden korkulu telaşlarla kaldırıp gecenin yarısında sokaklara düşüren kadın? Bu muydu çatılmış iki kaşta bir muhteşem sevgi dünyasını yerle bir eden cazibe? Bu muydu her gece hayalet gibi Perize'nin gırtlağına yapışan? Neylan Perize'nin içindeki durumu kavramıştı. Biraz üzerine gidip kapıldığı girdaptan kurtarmak ve tekrar masaya dönerek neşeli akşam sofrasına katılmasını sağlamak istiyordu. Bütün soruları tek bir kişinin üzerinde toplayamazsın. Perize kendine geldi. Neylan haklıydı. Bütün soruları tek bir kişinin üzerinde toplayamazdı. Denize döndü. Durgun, biraz da ihmal edilmiş bir yorgunluğun hatları hemen belli oluyordu. Elini avuçladı. Gözlerinin içine baktı. Gözlerini en az denizinki kadar sevinçle güldürmeyi denedi. Haydi filozofum, kurtar beni. Zor soruların altından kalkacak gücüm yok bu gece. Denizin içindeki fırtınayı bilmek mümkün değildi. Sadece bir sorunun cevabında düşüncelerinin söylenmesi, istediği gerçeğin yaratılmasına yetmeyebilirdi. Sesinin tonunu hafifletti. Soğuk ve uzak şeyler düşündüren her soru, insanı kurtulamadığı bir zeminde üzer. Ruh, insan varlığındaki hareket ve canlılığın azminde heyecan değil, sakin bir teselli sığınağıdır. Hissettiğini yaşa. Durdu, Neylan'a baktı. Bunların hepsini Neylan Bey'in derslerinde öğrendim. Deniz durulmuştu, önündeki şarap kadehini aldı. Perize'nin gözlerinin içine baktı, bir dikişte bitirdi. İçindeki inciyi çıkarıp Perize'ye uzattı. Bazılarının kulağına tek küpe yetmiyor galiba. Perize işi biraz şakaya vuruyormuş gibi iki inciyi alıp iki kulağının memesine getirdi. Neylan'a döndü. Yakıştı mı? Neylan sorunun cevabının deniz tarafından verilmesini ister gibi eliyle denizi gösterdi. Perize gördüğünün etkisindeydi. Cavidan kalkmış ve masada Haldun tek başına kalmıştı. Perize'nin telefonu çaldı. Açtı ve hiçbir fırsat vermeden sesini yükseltti. Çek elini üzerimden. Telefonu kapattı ve masanın üzerine bıraktı. Tekrar telefonu çaldı. Perize bu kez daha kararlı ve emin bir şekilde telefonu açtı. Seni korkak seni. Düş yakamdan artık. Ayağa kalktı. Telefonunu olanca gücüyle denizin laciverdine fırlattı. Telefon Haldun'un başının üzerinden geçip eflatun yakamozların pırıltıları arasına düştü. Etrafında küçük bir beyaz köpük dairesi çizip kayboldu. Yerine oturdu. İnci tanelerini alıp tekrar kulak memeleri hizasına getirdi. Öğüdünü hiç unutmayacağım filozof. İncileri boş duran kadehlerin içine özenle bıraktı, kadehlere şarap koydu. Her ikisinin elini tuttu. Uzun uzun denizin gözlerini seyretti, sonra Neylan'a döndü. Bakyüs'ün cennet gözlü bakireleri gibi şarap üzerine yemin ederim ki size olan şükran borcumu ödeyeceğim. Şevki kaptan sahil lokantasının kapısına gelmişti. Elinde kocaman bir torba vardı. Lokantanın sahibi eski bir dost hatırını sayar gibi karşıladı. Hoş geldin kaptan. Şevki kaptan elindeki paketi uzattı. Denizimin bu gece hatırlı konukları var. Bu sahiller yıllar var ki böyle bir balık yakalamadı. Bunu söyle aşçına, şarabın içinde terbiye edip pişirsin. Üzerine birkaç dal roka koysun. Lokantanın kapısı açıldı. Cavidan Haldun'a sarılmıştı. Birlikte merdivenlerden indiler. Şoför arabanın kapısını açmış, binmeleri için bekliyordu. Cavidan yeni bir mutluluk dünyasında yaşıyormuş gibi Haldun'u kucaklamış, yıllardır kaybettiğini sandığı bir varlığın değerini yeniden bulmuş olmanın tadına varmıştı. Geride ne kaybettikse hepsini bu gece bana yeniden kazandır. Haldun geriye dönüp baktı. Yanında bir koca geçmişin hesabını sormayacak kadar bağışlayıcı bir kadının sıcaklığı vardı. Arkasında o geçmişin bütün zahmetini, yüklenmenin ıstırabını hiç hissettirmeyen sevgilisinin soğuyan sert bakışları buğulanmıştı. Cavidan Haldun'un garip bir duyguyla sekelendiğini fark etmişti. Üzerine gitmek istemiyordu. Bu gece geçmişte tadılmış ne kadar güzel şey varsa hepsinin değerini yeniden yaratmak ve paylaşmak niyetindeydi. Hayatın dönüş noktası bazen başladığı yerdir. Haldun kendine gelememişti. Hala iki ayrı kadının hatırasında ve baskısında kararsızdı. Perize'yi hayatının tek kadını olduğunu ısrarla söylüyor ama söylediklerini doğrulayacak cesaret ve kararlılığı sergileyemediği için her sözü ayıplı bir tekrardan öteye gitmiyordu. Perize'yi böyle bir ortamda görebileceğine ihtimal vermemiş, ancak gördükten sonra da onunla yeniden birlikte olup tatlı vakit geçirme ihtimalini kaçırmak istememişti. Bu duygusunu gizlemek için Cavidan'ın üzerine gitmesi gerektiğini düşündü. Dönüş dediğin o nokta, geriye bakışın değil, birlikte ileriye gidişin başlangıcı olmalıydı. Cavidan bu diklenen soruda Haldun'un asıl çöküşünün yeniden başladığını fark etmişti. Şimdi kafasını taktığı konu bu ani dönüşün gerisindeki gerçeğin ne olduğuydu. Cavidan olup bitenlerin farkındaydı ve umursamaz tavrıyla kendinden emin görünmenin lezzetini yaşıyordu. Başkaları için kurduğun hayallerin mi var? Haldun ummadığı bir anda gelen soruyla şaşırdı. Cavidan bu şaşkınlığı kullandı. İstediğimi elde ettim. Yarın dönüyoruz. Haldun sarsıldı. Cavidan bir gün önce söylediğini bir gün sonra değiştirip Haldun'un zihnindeki bütün planları alt üst ediyordu. Hani uzun süre burada dinlenecektik? Cavidan yanılmamıştı. Haldun'un çöküşü hızlanıyordu. Biraz da alaycı bir tavırla hem Haldun'u hem Haldun'un zihnindekileri küçümsemek istedi. Gelin size hayallerinizin üstünde bir gerçek yaşatayım. Haldun'u elinden tutup arabaya soktu. Hem tahrik edici hem aldatıcı dilini kullandı. Başkalarıyla beceremeyeceğin bir mükemmeliyeti tanıyacaksın. Otomobile bindiklerinde Haldun'a profilden baktı. Yüzünü çevirdi. Haldun'un kendisini profilden merakla seyrettiğini biliyordu. Hiç aklından çıkarmaman gereken bir gerçeği söylüyorum. Her ihtirasın bir bedeli vardır ve mutlaka ödenir. Yatırım uzmanı otomobilini kapının önünde durdurdu. Evin uşağına bakmadan söylendi ve yürüdü. Şoförler kolay yere park etsinler. Nereye gideceğini biliyordu. Merdivenleri emin adımlarla çıktı, koridorları geçti ve salona girdi. Şahin Bey ve Semih oturmuşlardı. Yatırım uzmanı girince Semih bir şey almak istermiş gibi elini uzattı. Getirdiniz mi? Yatırım uzmanı pişkindi. Böyle delikanlı cesaretlerine hemen kapılıp rotasını şaşıracak türden değildi. Nazikçe gülüp yanından geçti. Şahin Bey'in bulunduğu yere geldi ve elindeki zarfı uzattı. İstedikleriniz içinde. Şahin Bey de hayatın içinde pişmişti. Semih'e en ufak kar tanesi düşürmeyeceğim dediği bir sorumluluk taşıdığını aklından hiç çıkarmamıştı. Yatırım uzmanının böyle pişkin tavırlarla onu görmezlikten gelmesini hazmetmeye niyetli değildi. Kendinden emin şekilde ne yapması gerektiğini söyledi. Onları Semih Bey'e teslim ediniz. Bedelini de yarın gidip kendisinden alınız. Yatırım uzmanı gerçekten pişkindi. Kendisini herhangi bir hakarete maruz kalmış gibi hissetmedi. Zarfı Semih'e uzattı. Gözlerinin içine dikkatle bakıyordu. Buyurunuz Semih Bey. Zarfı verdi ama gözlerini Semih Bey'in üzerinden çekmedi. Bu delikanlı hala toyluğun pençesindeydi. Şahin Bey kendisine ne kadar şahsiyet kazandırmak istese bile arzulanan kıvamı kazanacak mayada görünmüyordu. Semih zarfı alınca yatırım uzmanını göndermek isteyen bir tavır takındı. Şahin Bey istenen durumun elden kaçtığını gördü ve yeniden müdahale etmek ihtiyacını duydu. İçindekilerle ilgili sorular sormak gereği olabilirdi. Bir şey içer misiniz? Yatırım uzmanı başını salladı. Şahin Bey yerinden kalktı ve yatırım uzmanı için bir içki hazırlamaya başladı. Semih'in kendisini dikkatle izlemesini istiyordu. Hizmet gören birinin bedelini ödemek yeterli değildi. Onun size bağlılığını sağlayacak bir ilgi yumağı sarmanız gerekirdi. Birine ihanet edenin her zaman herkese ihanet edebileceğini deneyimlerinden biliyordu. Yatırım uzmanının gönlünü almak istemişti. Ve Semih'in böyle bir şeyden pay çıkarmasını arzuladığı hemen belli oluyordu. Zarf açılmış ve masanın üzerine resimler saçılmıştı. Şahin Bey resimleri dikkatle izledi. Merak ettiği konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi. Kim bu? Tam çözebilmiş değilim. Birkaç güne kadar istediklerinizin hepsini getiririm. Şahin Bey getirilenlerden mutluydu ama her hareketinin hesabını önceden yapmak istiyordu. Vakit geçiyor. Önümüzde birkaç gün var. Hiçbir gecikme istemem. Resimleri zarfın içine koydu. Elini yatırım uzmanına uzattı. Sanki veda etmek istiyormuş gibiydi. Yatırım uzmanı elini sıkmak isterken asıl amacını belirtti. Nerede bunun negatifleri? Yatırım uzmanı bu kez pişkinliğini göstermenin fırsatını iyi kullanmak istedi. Yarın Semih Bey'e teslim ederim. Semih de kendi gücünü göstermek istedi. Bu gece önemli bir işim var. Yarın hangi saatte sizi beklediğimi sekreterimden öğrenin lütfen. Amcasına döndü. İzninizle erken ayrılıyorum. Yatırım uzmanına yol gösterdi. Birlikte koridoru geçtiler. Merdivenleri yan yana indiler. Her ikisinin arabaları çalıştırılmış ve kapıları açılmıştı. Saygılı ölçüleriyle vedalaştılar. Yatırım uzmanı bir maceranın lezzetini hissetmiş gibiydi. İnsanların size hayranlık duymaları için neyiniz olduğunu çok merak etmiştim. Bulabildiniz mi? Yatırım uzmanı istediği fırsatı yaratmıştı ve şimdi bunu uygun biçimde kullanma zamanıydı. Aramıyordum. Sadece fark ettim. Cümlenin gerisini sadece kendisinin duyacağı şekilde söyledi. Ve bu bana yetti. Şahin Bey salonun balkonundan ayrılışlarını seyrediyordu. Her ikisi de arabasına binip bahçe kapısından çıktılar. Şahin Bey ceketini çıkararak salona girdi. Boşluğa söylenirmiş gibi yürüdü. Bana da bir kadeh hazırla. Nemika salonun en uç köşesinden içkileri doldurmuş olarak Şahin Bey'e yaklaştı. Bir kobranın zehrini dökerken başını kaldırması gibi bakışları dimdikti. Semih'i herkese karşı korumak yerine önce kendinize karşı korumalısınız. Şahin Bey böyle bir teşhisten rahatsız olmuştu. Bu teşhisin ne dereceye kadar gerçeği yansıttığını tartışmasının sırası ve zamanı değildi. Ama sorunu çözmek sorumluluğu olan birinin böyle bir teşhisle ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği için kendisini suçladı. Nasıl böyle bir saçma hisse kapılırsınız? Nemika pişkinliğini korudu. Uzun süredir izliyorum. Her istediğiniz an onu ezebileceğinizi gördüm. Leyla misafirlerini Şevki Kaptan'ın evine kadar getirdi. Köşe başında mısır satan bir arabadan nefis kokular geliyordu. Perize gecenin tadına varmış ve kendisine sevgi gösteren iki kişinin iştenliğinde yıllardır arayıp bulamadığı bir sükuneti saçlarından yakalamıştı. Gecenin büyük kısmını Neylan'a ayırdığını ve denizi ihmal etmesinin hüzünlü bir manzara yarattığını görmüştü. Deniz'in gönlünü almak istedi. Bize mısır alır mısın lütfen? Deniz mısırcıya doğru yürüdü. Perize'nin gözleri bir şükranla Neylan'a döndü. Bana kazandırdığınız cesaret için size ömür boyu şükran ve hayranlık duyacağım. Başımın sıkıştığında sığınacağım yeri artık biliyorum. Neylan Perize'nin elini tuttu. Avucuna bir anahtar bıraktı ve parmaklarını kapatarak bir büyük uslat lezzetini avuçlarının içine yerleştirdi. İstediğin zaman gireceğin bir evim var. Deniz mısırları getirdi. Tek tek dağıttı. Neylan mısırını aldı. Arabasına doğru giderken Deniz'e takıldı. Sesinin şakacılığında biraz da hasetli bir ihtimalin sıkıntısı vardı. Herhalde bir gün bu geceki şıklığının nedenini bize anlatırsın. Arabasına bindi. Karanlığın içinde kayboldu. Perize mısırını ısırmıştı. Ağzı doluydu. Mısır taneleri ağzından fırlamasın diye eliyle ağzını kapatmıştı. Nedir bu şıklığın sebebi? Deniz cebinden bir rulo çıkardı. Perize'ye uzattı. Bugün baroya kaydoldum. Tören vardı. Artık avukatım. Perize ağzındaki taneleri telaşlı biçimde yutkundu. Deniz'e sarıldı. Bana onurlu bir mutluluk verdin filozofum. Deniz'in elindeki mısırı alıp fırlattı. Beş parmağını beş parmağıyla kilitledi. Koşturmaya çalıştı. Haydi gidip sizinkiler uyumadan bu sevinci paylaşalım. Sonra Deniz'i elinden tutup hızla koşa koşa eve götürdü. Bahçede ölgün bir ışığın altında bütün aile oturmuştu. Şevki Kaptan karısı, büyük oğlu, gelini, torunları bir aradaydılar. Perize Deniz'i ortaya getirdi. Karşınızda genç avukatınız var artık. Deniz baroya kaydoldu bugün. Deniz'e döndü. Senin şu filozof halin var ya, içimde her zaman o kalacak. Hepsi sevinçle kutladılar. Deniz'i kucaklayıp öpüyorlardı. Perize bahçenin kuytu bir köşesine sığınmış, bir aile iftarının paylaşımındaki iştenliği biraz gıpta, biraz hasetle izlemeyi seçmişti. Hayatında böyle bir sevgi paylaşımını yaşamamış olmasının kıskançlığını duyuyordu. Deniz bahçenin kuytusuna geldi. Perize'yi tuttu. Hani şakaklarımı istemiştin ya, al onları şimdi. Deniz'in gözleri bir fırtınaydı artık. Tek bir piyonla bir koca orduyu hapsettiği satranç tahtasını bir vuruşta devirmiş, içinin sükunetini altüst etmişti. Perize kendini özgür hissetmeye başladığı bir gecede böyle bir sürprizin altından nasıl kalkacağını bilmiyordu. Beceremeyeceğini sanıp korktu, kendini toparladı. Sevgili filozofum, beni en iyi sen anlarsın. Deniz artık neyin nasıl söyleneceğini iyi bilen mesleğin erbabıydı. Kelimelerin taşıdığı manayı tam aktaran üslubu biliyor ve bekliyordu. Perize kendinden emindi. En kısa biçimiyle anlatmaya kararlıydı. Yaşımın insanlarını mutlu edecek terbiyem yok. Ben tutkulu aşklara değil, müşfik ve olgun bir sevgiye muhtacım. Deniz'e sarıldı, yüzünü tuttu. Bu şakakları öpmeye gönüllü binlerce kız bulunur. Deniz'i yanağından öptü. Beni anla filozofum ve bağışla. Bütün hızıyla koşup evden içeri girdi. 11. Bölüm. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini. Ahmet Arif. Nemika Cavidan'ın odasına girdi. Önemli bir haberi getirdiği belliydi. Bu haberin her türlü hareket serbestliğini hoş gördürecek önemi vardı. Kayıtsız şekilde koltuğa oturdu. Başka zaman hiç hoş karşılanmayacak bir cesaret içindeydi. Sigara aldı, yaktı ve üfledi. Genel kurulda yönetimin Haldun'a verilmesi tartışılabilirmiş. Cavidan haberin etkisini hissettirmek istemedi. Kim söyledi? Semih'in sarhoşluğu kadar bereketli kaynak yoktur. Sonra yol gösterecek bir tecrübenin sahibi olduğunu belirtmek istedi. Haldun'u avucunda tuttuğun sürece her şeyi yönlendirebilirsin. Cavidan alacağını almıştı. Nemika'nın bundan sonra söyleyecekleri ayrıntı basitliğiydi. Bu ayrıntı için bu kadar ucuz davranan bir kadını çekemeyeceğini hissetti. Bir atımlık barutu bana pahalı ödetmeye kalkıyorsun. Nemika ayağa kalktı. Elindeki sigaradan son ve derin bir nefes çekti, bir süre içinde tuttu. Bütün hırsını dindirir gibi boşalttı. Bu hangi silahı kullandığına göre değişir. Saçmalama.